Ayrım 5.
Nusret Pir'in o çarşaf kadar gazetede temali ehemmiyetle mütalaa ettiği şey o devrin en mühim mesaili siyasiyesinden olan Süveyş kanalına dair bir bendi mahsustu ki zat-ı mesle hakkında servet, ticaret, siyasiyat noktayı nazarından bir takım muhakemat ve mütalaatı şamil idi. Politika, ya ziyadesiyle merakı olan Nusret Pir gazetede okuduğu şeylerin hala tahta tesirinde bulunarak fikrini onlarla biraz daha meşgul etmek ihtiyacında olduğundan sofraya oturur oturmaz bir huz ve hitaben Patride şimdi bir bendi mahsus okudum. Süveyş kanalı hakkında tek mühim mütelaatı havidir diye söze başlayarak okuduğu şeyleri fıkra fıkra hülasatan takdirle bunlara kendi mütelaatı mahsusasını da ilaveye kıyam etti. Biri tarafta bir ucu Periveş Hanım'ın saçlarını ilişip kalmış, diğer ucu Keşfi Bey'in püskülüne takılıp dolaşmış olan efkarının keşmekeşi arasından zihni yeniden perişan olmaya başlayan Behruz Bey, Nusret Pir'in lakırdalarını kat'a dinlemiyordu ve dinlese de anlayamazdı. Şakirde'nin böyle siyasi ve ciddi bahislerde muhatap olmaya kabiliyetsizliğini herkesten ziyade iyi takdir etmiş olması iktiza eden Nusret Pir'in lakırdı söylerken, Behruz Bey'in yüzüne bakması önünde bulunan sürahiye, bordo şişesine hitap etmekten ise kaşı gözü hareketi eder, eli ayağı oynar bir statüye hitap etmekteki evleviyete mebni idi. 2. Nusret Pir bir aralık bahsin kendince tamam can alacak bir noktası üzerinde hararetli hararetli natıka perdaz olup dururken bu gevezelikler, bu gürültüler ister istemez kulağını akla beynini tahdiş, fikrini bütün bütün teşviş eden Behruz Bey'in ''Pardon monşer, pardon domur ön pöstil huble'' diye hocasını aşk ve alaka mebahisine davet etmesi Nusret Pir'i azim bir hayretin sükut ve sükununa defaten düşürdü. Zavallı ihtiyar çatalı bıçağı bırakarak iki eliyle gözünü iyice yerleştirdikten ve Behruz Bey'in yüzüne sofraya oturduğundan beri henüz birinci defa olmak üzere dikkatlice bir hali baktıktan sonra Fransızca ''Peki buyurunuz ondan bahsedelim'' dedi ve çatalı bıçağı tekrar derdest ile sözüne devam eyledi. ''De peul amour voulez vous que je parle, vous savez bien qu'il y a l'amour de la patrie, l'amour filial, l'amour maternel, l'amour de prochain, l'amour propre, l'amour de soi. Ce sont des amours de différentes natures. De quel voulez-vous que nous parlions? De l'amour de fond, bien sûr. Behruz Bey tarafından girişilmek istenilen bu bahsin, Monsieur Pierre'ce mevkisizliği, zamansızlığı ihtiyarın epeyce canını sıkmıştı. Beyin birdenbire teveffüh ettiği de l'amour de fond tabirindeki münasebetsizlik üzerine, herifin o yorgun sinirleri şiddetle oynamaya, o soğuk kanı süratle kızışmaya başladı. Çehresi kızardı, gözleri açıldı. Bir edep şakirdini iyice haşlamak istedi. Fakat istediğini yapamadı çünkü Çamlıca'nın havadar bir köşkünde haftanın iki gecesini safayı hatırla geçirmek için vapur ve araba ücretlerinden maada peşin olarak her ay eline geçirdiği 6 adet 22 frank 75 santim Monsieur Pierre'e hatırlıca bir dosttu. Behruz Bey hifleti mizacıyla, tembelliğiyle, garip garip efal ve akvaliyle ne zaman Monsieur Pierre'i hifletlendirse o hatırlıca dost meydana çıkar. Monsieur Pierre'in kulağına, canım o da pek gençtir, gençliğin bu türlü ahvali mazur görülmek lazımdır. Şu zavallı çocuğa hiddetlenmenin ne lüzumu var? Sen hakim bir adamsın, öyle kusurlara bakmamalısın yollu söz söyler. Muallim efendi de bu hatırlı, bu yumuşak yüzü, bu sevimli dostunun o pendi dilfesendini tasvip ederek Behruz Bey'in her fenalığını hoş görürdü. Bu defa da gene o dostun ihtar icabar Güney hayırhanesi üzerine kendini tuttu. Yalnız Behruz Bey'in selleme hüsselam ortaya sürmek istediği hevesat-ı zemperestane bahsin Bey'in hoşlanmayacağı bir surete dökerek manevi bir intikam almak arzusundan vazgeçemediği için tekrar şu suretle söze başladı. Ya Bruyer mi yoksa La Rochefort mu? Bilmem hangisidir der ki, iptilanın her türlüsü erbabına türlü maskaralıklar ettirir. Hususuyla aşk ve sevda insanı hepsinden ziyade maskara eder. Manasını iyi anladınız mı? Hayır, fikrinizi anlayamadım. Pardon, bu benim fikrim değil. Kendi fikrimi söylesem o hiç hoşunuza gitmez. Bazı kemaya göre aşk ve alaka sahibini gülünç eder. Bencesi gülünç değil adeta. Çünkü aşk ve alaka zevzeklikten başka bir şey değildir. Siz ihtiyarsınız. Muhabbete tabii düşman olursunuz. Kadın muhabbetine öyle mi? Şüphe yok. Ha, ahlak cihetiyle ekseriyat hep çirkin olan o taife-i cemilenin, o akıl ve zarafetleri makulattan ziyade delilikleri takviye eden kadınların muhabbetine öyle mi? Korkarım Şakir'din bir kadına alaka etmiş olmalı. Hayır, pek de öyle değil. Kendini gözet evladım, kendini gözet. Kadınlar çok muzurdurlar. Onlar melaike-i azabın yeryüzünde peydah olmuş nazirleridir. Bizi cennet kapısından cehenneme ilka ederler. Bir amaya demişler ki, zevceniz bir güldür. O da, dikenlerinden öyle anlıyorum cevabını vermiş. Pardon Monsieur Pierre, dinleyiniz, dinleyiniz, daha bitmedi. Sokrat ne diyor bilir misiniz? Diyor ki, kadın her türlü fenalığın menbaıdır. Aristofan da, dünyada kadınlar kadar idaresi müşkül mahluk yoktur. Ne deliler ne de canavarlar onlar kadar şayan istiaze olamaz demiş. Memon Şer Profesör, dinleyin, dinle genç bey. Mon Profesör, bu akşam her vakitki Monsieur Pierre değilsiniz. Ahlakınız değişmiş. Pek nervi olmuşsunuz bilmem niçin. İhtimal. Lakin siz her vakitki Bihruz Bey'siniz. 3. Bihruz Bey'in son sözü pek doğruydu. Daha 3-4 ay evvel Paulette Virginia'yı birlikte okudukları zaman bu iki tabiat çocuğunun hemen kendileriyle birlikte doğup, kendileriyle birlikte neşf ve nema bulan alakayı ruhaniyelerini, iki saf kalbi birbirine bağlayan o muhabbeti masumanenin, ıssız bir adanın mevaki tenhaisinde, akarsuların kenarlarında, karanlık ormanların kıyıcıklarında, kumluk sahillerde muz ağaçlarının tepelerinde, yavru kuşların yuvaları yanında münevver denizlere, münevven gruplara, parlak güneşlere, latif mehtaplara karşı vaki olan, Netai ve tecelliyatını Monsieur Pierre ne kadar tatlı tatlı anlatmış, ne kadar tatlı tatlı tefsir ve takdir etmişti. Daha 3-4 hafta evvel, Voile un chef d'œuvre de roman diyerek kitabı hemen o gece yukarıdan aşağıya Bihruz Bey'e dinletip anlatırken, Margaret'in o haddi zatında napak olan bahtsız kadıncağızın aşığı maşuku Armand hakkındaki haliseti muhabbetinden ve bu muhabbetten münbahis hissiyatın saffet ve rikkat ve nezahatinden ve nihayet aşıkayı biçarenin bir tevevrim garibane vefatından Monsieur Pierre ne kadar müteessir olmuş, şakirdini de ne kadar müteessir etmişti. Hususiyle daha 3-4 gün evvel Alphonse Carr'ın ıhlamurların altında namındaki romanını Bihruz Bey okuyup da romanın kahramanı olan Stefan'ın aşk ile o derece çılgınlıklarını zihnine aldıramadığından bahsettiği zaman alakayı nefsaniyenin o derecesine pasyon, ıtlak olunup erbabını adeta mecnuna döndüreceğini ve bu mecnuniyete giriftar olanların ekseriya maşukalarının misalleriyle de müteselli olamayıp mahiyeti kendilerince de meçhul bir hissi hayat şikayet neticesi olarak intihar ede geldiklerini ve bu hal iptilayı Alman şairi Goethe meşhur Werther hikayesinde gayet tabi bir surette tasvir etmiş olduğundan bir kere de o hikayenin Fransızca tercümesini okumak lazım olduğunu. Monsieur Pierre ne kadar ciddi bir tavırla şakirdine tevhim etmişti. Bu akşam Monsieur'e ne oldu da daima ihtiramla yad ettiği aşk ve muhabbeti böyle tahkire kalkıştı. Zavallı Bihruz Bey, muallim efendiye hitaben "Parlon d'amour s'il vous plaît" dediği vakit neler düşünmüştü? Gündüzkü sergüzeşte aşıkhanesini kafi-i teferruatiyle muhtasaran Monsieur Pierre'e anlattıktan sonra o muhtasaratı muallim efendinin mehareti lisaniyesiyle giydirilmiş, kuşatılmış, süslenmiş, kıvraklanmış olarak tekrar işitecekti. Evet, arayişi gerdune-i ihtişam olan duhteri zerrin geysu-i nazik hiram ile ilk nazar-ı aşıkhanenin sureti teatisinden başlanarak bahçeye inişler, lakın kenarında duruşlar, gülüşler, söylenişler, yer aynası latifesi, pırlanta sohbeti, çiçek muhabbeti, gezinişler, yürüyüşler, randevu talebi, rakip belası, müfarikat-ı kader bahşa, azimeti bila veda, iktiham-ı mevani, takibi nabe hengam, cüstücü-yü bisemere, helecanlar, hiddetler. Sırasıyla üçer beşer kelimeyle söylendikçe Monsieur Pierre bu cümleler ve fıkraları kendisine mahsus belagat ve şataret ve tefsir ve tezyin ederek tekrar edecek. Bihruz Bey de bunları dinledikçe bu güzel, bu şairane romanın kahramanı bizzat kendisi olduğunu düşünerek mesut ve müftehir olacaktı. Bihruz Bey'in istifadesi bundan ibarette kalmayacaktı. Henüz birinci faslı meydana gelebilen bu güzel romanı arzusu ve çiğle netice tezir etmek için ne türlü intriklere, tedbirlere tevessül eylemek lazım geleceği bahsinde Monsieur Pierre'in malumat-ı nazariye ve tecarip-i fiiliyesinden istimdat dahi olunacaktı. Parmölör muallim efendinin bu akşam tersliği tuttu. Netice hakkında kendisinden bir fikir almak şöyle dursun, mukaddemeden bile bahsi imkan bulunamadı. Diğer taraftan Monsieur Pierre'de şakirdine karşı gösterdiği muameleyi dürüstanede o kadar haksız değildi. Herif Süveyş kanalı meselesi gibi ciddi ve amik bir bahis içinde yuvarlanıp uğraşır, söylenip dururken Bihruz Bey'in damdan düşer gibi "Parlon d'amour s'il vous plaît" demesi ve alelhusus "De quel amour voulez-vous que je parle" tecahül-i arifanesini "De l'amour de femme" tabiri galiziyle mukabele etmesi affolunur münasebetsizliklerden, hazmolunur gılzetlerden midir? Halbuki Bihruz Bey kendi kabahatini derk edemediğinden, Monsieur Pierre'in münasebetsizliğini, mizacındaki asabiyetin her nedense heyecanda bulunmasını ve bu sui tesadüf-i fataliteye hamil ve atfederek muhavereden bir zarure kefil ihsan etmeyi karar verdi. Yemek pürütüsü de hitama ermişti. Meyveyi beklemeksizin sofradan kalktı. Onun tekadümüyle aralarında şu sözler söylendi. Pardon Monsieur Pierre, rahatsızım, başım pek ağrıyor. Müsaadeniz içeri gideceğim. Siz yarın belki erken inmiş olursunuz. O halde amardın espa. Nasıl isterseniz. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Bey, Allah rahatlık versin. 4. Zavallı Behruz Bey, bu dakikada gerçekten pek ziyade mustaripti. Gündüzün saat 9'undan beri dimağının bir faaliyeti mufrite halinde bulunmasından, kalbinin nöbet ve nöbet şiddetli heyecanlara tutulmasından bir çare gencin asabında külli bir tezelzül vukuğa gelmişti. Odasında tek bir tenha bir hali düşünmekle yapacağı şeyi kararlaştırdıktan sonra, bir dereceye kadar teskine muvaffak olduğu tezelzülü asabi Monsieur Pierre'den alacağı öğütler sayesinde bütün yatıştırılabileceğini ümit ederek, bu ümitle sofraya oturmuşken, muallim efendiden nagihane uğradığı şiddetli muamele sinirlerini yeniden altüst ettiğinden, bir çarenin sel sevda eserine şiddetli bir ağrı yapışmış ve bu ağrı kendisini istirahate muhtaç etmişti. Binaenaleyh, bey sofradan kalktığı gibi salona dahi uğramaksızın harem dairesine geçti. Doğruca yatak odasına gitti. Kendisini soymak için gelen dadı kalfayı, biraz başım ağrıyor, yatacağım. Bugün çok dolaştım, yoruldum da. Valide beni soracak olursa yarın erken gidecekmiş, yattı deyiver diye saldıktan, o da kapısını da sürmeledikten sonra hemen yatağına düştü. 4-5 saat yatağın içinde bir taraftan bir tarafa döne döne nihayet gözlerini kapıya birdi. Behruz Bey yemek odasından çıkar çıkmaz, Monsieur Pierre 106 frank 50 santim ile Rüberi bulundular. Bu yumuşak yüzlü, bu tatlı dilli dostu hayır hah Monsieur Pierre'e bu defa kim bilir ne acı sözler söyledi ki zavallı ihtiyar sakin sakin biraz düşündükten sonra henüz ısırdığı bir akçe armudunu ezmeye uğraşan dişsiz ağzından. Lakin bazen ben de münasebetsizlik ediyorum. Zavallı çocuğu fena sıktım. Şuna gelecek salı muhabbeti zenana dair güzel bir eser getireyim sözleri bilay ihtiyar dökülüverdi. Koca profesör, gelecek salı akşamı şakirdine cildimize hep bir hediye etmeyi tasmim etmişti. Bu niyeti şefkat körane üzerine Behruz Bey'e dair artık hiçbir endişesi kalmadı. Önündeki bordo şişesine uzandı, kadehini doldurdu, kendi sıhhatine olarak içti, sofradan kalktı. Behruz Bey'in evvelce büfenin kenarına bıraktığı sigar parçasını kendinin zannıyla yakaladı, lambadan yaktıktan sonra gazetelerini aldı, bir tarafa çekildi, yine müsterihane mütalaya koyuldu. Öte tarafta Behruz Bey uykuya dalar dalmaz, gündüzki vukuat o kapalı gözlerin önünde karma karışık bir surette cereyan etmeye, sofra başındaki muhaferat ise o kaynar beynin içinde gayri merbut bir halde çın çın ötmeye başladı. Periveş Hanım'ın landosu İstavroz'un üzerinden Beylerbeyi'ne doğru yokuş aşağı bir derecede süratle gidiyor ki tekerlekler yere değmiyor. Landoyu çekenler beygiri asla benzemez bir çift mahluku açık. Bunları kullanan mahut parlak düğmeli koşe değil, keşfi beyin kendisi. Behruz Bey yağız bir ata binmiş, Lando'yu takip ediyorsa da bir türlü yetişemiyor. Atı kırbaçlıyor, sürüyor, koşturuyor. Tamam Lando'ya yetişeceği vakit hayvan geri geri gitmeye başlıyor. Behruz Bey bu halden fevkalade mütevzi olduğu halde arkasına dönüp görüyor ki Madame Pierre, olması lazım gelen bir ihtiyar madam hayvanın kuyruğuna yapışmış geri geri çekip duruyor. Bu aralık Monsieur Pierre etekleri yerlere sürünür derecede uzun bir robe de chambre giymiş, başında rengamiz tüylerle müzeyyen bir kadın şapkası, iki koltuğunda da birer bordo şişesi olduğu halde birdenbire meydana çıkıyor. Kes küsekü l'amour, c'est un tambour, c'est un tambour, mais mon cher cavalier, je vous en fais que le beau sexe, je m'y occupe la peine diye haykırıp sıçradıkça Lando'yu deviriyorlar. Lando'nun içinden bir çift kaplumbağa ile bir de fino köpeği zuhur ediyor. Derken Behruz Bey'in yağıt atı beyin altından sıyrılıp ve büyük bir atmaca gibi havalanıp uçmaya, kaplumbağalar dans etmeye, fino köpeği de Belle Helen operasından bir parçayı terennüm ederek havlamaya başlıyor. Bunlara benzer daha birçok garayi bir eşgal ve evzah-ı ahval. Zavallı Behruz Bey bunları görmekten, bunları işitmekten ziyadesiyle bir huzur oluyorsa da gözlerini o müziği uykudan bir türlü açamıyordu. Hele sabaha karşı dadı kalfanın oda kapısına vurarak, ''Beyim nasılsın, baş ağrısı geçti mi?'' diye haykırması genç beyi uyandırdı. Bey hemen yatağından fırladı. İptida bir pencere açtı. Sonra kapıya doğruldu. Dadı kalfayla birkaç lakırdı teadi ettikten ve lavaboda ariz ve anit yüzünü gözünü yıkayıp kuruladıktan sonra tekrar geldi. Açık pencerenin önüne bahçeye karşı oturdu. Yine düşünmeye başladı. Düşündüğü şeyler alemi menamında gördüğü şeyler kadar biçimsiz, garip, münasebetsiz değilse de hemen onlar kadar karışık, onlar kadar namerbut idi.